Ayrım 17. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 132. Onu mutsuzluğa iten kim aslında? Her gün hırpalayan, ezen, onu küçük düşüren kim? Geçen cumartesi sofrada, yemekte, herkesin içinde onu tokatlayan ben miyim? Onu bir ruh hastası olmaya zorlayan, doktor doktor gezdiren ve bir genç erkeğe çok ağır gelecek en çirkin sorularla onu didikleyen, sıkıştıran kim? Garson, sizi de mi çağırdılar diye sordu. George kederli bir yüzle gülümsedi ama konuşmak, genç kadınların sorularını yanıtlamak gerekti. Hayır dedi, Paris'e bir iş için gidiyorum. Madame Lacaze'ın çığlığa benzer sesiyle birden irkildi. Susacak mısınız siz? Susacak mısınız? Ona saygısızlık ediyorsunuz. 20 yaşında bir çocuk. Onu soydunuz siz. Kirlettiniz. Yetmiyor mu? Bana saygı gösterin hiç olmazsa anasına. Şu anda belki kendini sene attı bile. Siz oturmuş suçu birbirinize atmakla oyalanıyorsunuz. Hepimiz suçluyuz. Bize beni çileden çıkarmaya hakkınız yok diyordu. Biz onu çileden çıkardık. Deli ettik onu. General kıpkırmızı olmuştu. Maud kıpkırmızı olmuştu. Oldu dedi. Gelip valizlerimizi alacaklar. Bu gece ikinci sınıfta yatacağız. Şekerim dedi Frans. Gördün mü bak, gözünde büyütüp duruyordun. Ama hiç de sandığın kadar zor olmadı bu iş değil mi? Adam sesini yükseltmeden taş gibi gözlerle kadına bakarak Rose dedi. Kadın ürperdi. Ağzı açık şaşkın gözlerle kocasına baktı. Ne, ne ayıp dedi. Utanıyorum, utanıyorum. İri güçlü elini uzattı ve karısının çıplak kolunu kavradı, tekrarladı. Rose, sesi bomboştu. Madame Lacaze birden gevşedi, ağzını kapadı, başını salladı ve uyanır gibi oldu. Generale baktı, general ona baktı, gülümsedi. Her şey yeniden düzene sokulmuştu. General, ben dedi, karımın korkularını paylaşmıyorum. Üvey oğlum, anasının çekmesindeki 10.000 frangı çalarak evden kaçmıştır. Bu durumda onun canına kıymak isteyeceğine asla inanmıyorum. Bir sessizlik oldu. Vapur dalgaların tepesinde dans etmeye başlamıştı. Pierre kendini lapa gibi çökmüş, gevşemiş hissediyordu. Yatağının başucunda mıhlanmış gibi duruyordu. Sonra valizini açtı, valizden bir lavanta, diş macunu ve pipo tütünü kokusu yayılarak midesini alt üst etti. Düşündü. Camaro söylemişti zaten. Adam akıllı deniz yiyeceklerdi yolda. General soğukkanlılığını toplamıştı. Madame Lacaze uslu bir çocuk gibiydi şimdi. Pito anlamıyordu. Midesi gurulduyor. Başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Anlayamıyordu. Yükseliyor, yükseliyor. Sonra hop! Bir şey burnunu gıcıklıyordu sanki. Ayaklarının altında tahtalar gıcırdıyor. İnliyor. Hava sıcak ve tozluydu. Generale bakıyor ve ondan nefret edecek gücü bulamıyordu kendinde. General, Monsieur Pito dedi, konuşmamızı bir sonuca bağlayalım. Anlaşılıyor ki siz üvey oğlumun bulunması işinde bizimle işbirliği yapmak zorundasınız. Şu ana kadar polisi işe karıştırmamaya çalıştım. Ama önümüzdeki 48 saat içinde Philip'i bulmayı başaramazsak durumu arkadaşım savcı Drenet'e bildirmek ve işi ona bırakmak zorunda kalacağım. Bu fırsattan faydalanarak ona resmi makamların Pasifist gazetesinin sermayesini ve kaynaklarını daha dikkatli bir gözle incelemesi gerektiğini de hatırlatacağım tabii. Ben yardım etmek isterim tabii. Pasifistin hesapları herkese açıktır. İsteyen gelip didikleyebilir. Gerekirse her türlü hesabı göz önüne serebilirim. Vapur dalıp çıkıyordu. Sanki bir lunaparktaki cambaz vagoncuklara binmişlerdi. Kuruyan boğazından zor çıkan bir sesle size yardım etmeyi kabul ediyorum dedi. Tabii yalnızca insanlık görevi olarak. General başını eğdi. Sizden beklediğim buydu zaten dedi. Ağır ağır yükseliyor. Ağır ağır, sinsi sinsi, gene öyle, sinsi sinsi alçalıyor, iniyor. İnsan yatağa ya da lavaboya, inen ya da çıkan bir şeyleri yakalayabilmek için bakmaktan kendini alamıyor. Ama hiçbir şey görünmüyordu. Lombos penceresinin iç kenarında bazı bir an görünüp kayboluveren biraz eğri, biraz bulanık, koyu mavi bir gölgeden başka gölge camı bir an yalıyor, sonra hemen gözden kayboluyordu. Bu cap canlı ve ürkek bir küçük hareketti. Bir kalbin atışıydı. Pierre'in kalbi aynı iniş çıkışı ayak uydurarak çarpıyordu. Saatler ve saatler boyu inip çıkmaktan vazgeçmeyecekti. Pierre'in dili ağzının içinde kocaman, bol sulu bir meyveydi. Her boşluğu yuvarlanışta, kulaklarının içinde bir yerlerinde hafif, kıkırdamsı bir çatırtı duyuyordu. Sonra şakaklarını mengene gibi sıkan o demir çember ve o doymayan esneme arzusu vardı. Ama çok rahattı. İnsan ancak kendi isterse deniz tutardı adamı. Şöyle bir doğrulması, kameradan çıkması, güvertede bir dolaşması yeterdi. Hemen kendine gelir, bu hafif, iç ezici, bayıltıcı, acayip duygu yok olurdu. Gidip Maud'u göreyim dedi. Valizi bıraktı, yatağın kenarında dimdik ve kıpırtısız duruyordu. Bu bir uyanış gibiydi. Şimdi vapur ayaklarının altında çıkıyor ve iniyordu. Ama midesi ve kafatası kurtulmuştu, özgürdü. Maud'un suçlayan gözleri gene göründü, korku, sonra utanç. Ona hastaydım diyeceğim, çok içmiştim diyeceğim. Anlatmam, açıklamam gerek. O konuşacak, kadın ona içine dalan, delip geçen gözleriyle bakacaktı. Ne yorucu bir şeydi bu. Zorlukla yutkundu, tükrüğü boğazından aşağı korkunç yumuşak bir gıdıklanmayla kayıp gitti. Şimdiden yavan, bez gibi su ağzını doldurmuştu. Yorucu, yorucu. Düşünceleri kaçıştı, dağıldı. Geriye kocaman, kendi alın yazısına terk edilmiş bir yumuşaklık kaldı yalnızca. Düzenli aralıklarla inmek, çıkmak isteği. Usul usul dakikalarca, saatlerce kusma isteği, başını yastığa koy verip uzanmak isteği kaldı. Hop hop, hop hop. Beyninde tek düşünce olmadan, dünyanın dev hareketiyle birlikte sürüklenerek birden tam zamanında kendini yakaladı. İnsan isterse ancak deniz tutar adamı. Kendini olduğu gibi buldu. Baştan aşağı, bütünüyle, dimdik ve kuru, bir korkak, bir alçak, hor görülmüş bir aşık, geleceğin bir savaş kurbanı, gelecekteki bir ölü, bütün o aydınlık, apaçık ve buz kesilmiş korkusunu buldu yeniden. Üst yataktan ikinci valize aldı, alt yatağa koydu ve açmaya karar verdi. Eğilmeden dimdik duruyordu. Hatta valize bakmadan parmakları tutulmuş, katılaşmış parmakları kilidi gelişi güzel körlemesine karıştırıyordu. Değer miydi? Dövüşmeye değer miydi? Dev bir yumuşaklıktan başka bir şey olmayacaktı. Artık hiçbir şey düşünmeyecek, korkmayacaktı. Kendini koy vermek yeterdi. Gidip Maud'u görmem gerek. Bir elini kaldırdı ve boşlukta titrek ve biraz ciddi bir salıntıyla dolaştırdı. Yumuşak hareketler, kirpiklerimin yumuşak kırpışması. Ağzımdaki yumuşak tat, lavantanın ve diş macununun yumuşak kokusu. Vapur yumuşaklıkla yükseliyor, yumuşak bir kaymayla iniyor, esnedi ve o zaman yavaşladı, duruldu. Çevresinde kıvamlandı, yapış yapış oldu. Doğrulmak, dikilmek ve kameradan iki adım dışarı çıkmak yeterdi. Dışarı serin havaya. Ama niçin? Ne yapmak için? Korkuyu bulmak için mi gene? Valize elinin tersiyle vurarak savurdu ve boylu boyunca yatağa serildi. Kıvamlı, yapış yapış bir şey, bir şurup. Şekerli bir şurup artık kokmuyordu. Artık utanç duymuyordu. Deniz tutması ne güzel şeydi. Rıhtımda taşların üzerine oturmuş, ayaklarını suyun üstüne doğru sarkıtmıştı. Yorgundu. Bu kadar çok ev olmasa dedi. Şu Marsilya hiç de kötü bir yer olmayacak hani. Az ötesinde gemiler sallanıyordu. Azıcık, çok değil. Bunlar küçük gemilerdi. Yan yana dolu, kenarlarında çiçekten süslerle, güzel kırmızı perdeler, çıplak heykelciklerle. Gemiler vardı. Kimi gemi vardı, keçi gibi sıçrıyordu. Kimi kımıldamıyordu bile. Masmavi suyu ve ileride uzakta demir köprüyü görüyordu. Uzakta olana bakmak keyif verir insana, dinlendirir. Gözleri acıyordu. Bir vagonun altına girmiş uyumuştu. Sonra adamlar gelmişlerdi. Ellerinde fenerlerle ortalığı aydınlatmış. Çok zoruna giden sözler söyleyerek kovmuşlardı onu. Bundan sonra bir kum yığını bulup kıvrılıp yatmıştı. Ama bir daha uyku girmemişti gözüne. Kendi kendine, ya bu gece nerede zıbarıp yatacağım ha diye söylendi. Mutlaka rahat, insansız bir yerler vardı. Şöyle azıcık çimenli bir yerler. Ama bilmiyordu ki nerede olduğunu. Zenciye sorması gerekti bunu. Acıkmıştı. Kalktı. Dizleri katılaşmıştı. Kalkarken çatır çutur etti. Yiyecek bir şeyim kalmadı diye söylendi kendi kendine. Bir han bulmalı. Yeniden yola koyuldu. Bütün gün yürümüştü. İçeri giriyor, soruyordu. Bana bir iş var mı? Ve gene yola koyuluyordu. Zenci söylemişti. İş yok. Kentlerde yürümek zordu, koca koca kaldırım taşları yüzünden. Rıhtımı kenardan ağır adımlarla, tramvaylardan korunabilmek için dikkatle sağına soluna bakarak geçti. Tramvayların çan sesini duyunca korkuyordu. Bu ses dehşete düşürüyordu onu. Sokaklarda bir sürü insan vardı. Yerde bir şey arar gibi hep ayaklarına bakarak hızlı hızlı yürüyen sıska, bodur adamlar vardı. Yanından geçerken ona çarpıyorlar, sonra başlarını kaldırıp bakmadan pardon diyorlardı. Onlara bir şeyler söylemek isterdi ama o kadar güçsüz, o kadar zayıf, dokunsan kırılıverecek gibi görünüyorlardı ki laf atmaya cesaret edemiyordu. Kaldırıma çıktı ve güzel teraslarıyla kahveler gördü, sonra oteller vardı, lokantalar vardı ama girmedi. Masaların üzerinde örtüler vardı, örtüler. Her zaman lekeleyebilirdi insan. Islak ıslak kokan karanlık bir ara sokağa saptı. Peki ama diye söylendi. Biz karnımızı nerede doyuracağız? Sonra birden ne yapmak gerektiğini anladı. Karşıda alçak yapılı bir evin önünde tahtadan yapılmış 5-10 ufak yuvarlak masa vardı. Sonra çevreyi çok da aydınlatacağı benzemeyen yuvarlak lambalar vardı. Üstelik örtü de yoktu. Masalardan birinde uslu görünen bir kadınla oturan bir adam yemeğe başlamıştı bile. Koca Louis yaklaştı. Adamla kadının masasının yanındaki masaya oturdu. Onlara gülerek selam verdi. Kadın ona ciddi gözlerle baktı. Sonra sandalyesini biraz geriye çekti. Koca Louis garson kızı çağırdı. Azıcık kansız ama kalçaları diri diri oynak oynak bir küçük kızdı bu. Ne yiyeceğiz bakalım küçük kız? Kız güzeldi, güzel kokuyordu ama Louis'i gördüğüne memnun olmamış gibi bir hali vardı. Masadaki bir kağıda işaret ederek liste burada dedi. Ha peki dedi koca Louis. Kağıdı aldı ve bakar gibi yaptı ama yazıları ters tutacağından korkuyordu. Garson kız uzaklaşmıştı. Kapı aralığında dikilmiş duran bir adamla bir şeyler konuşuyordu. Kapıdaki adam başını sallayarak dinliyor ve koca Louis'e bakıyordu. Sonunda adam kızı kapıda bırakarak yürüdü. Koca Louis'nin yanına geldi. Kederli bir yüzle, "Ne istiyordun kardeşim?" diye sordu. Koca Louis şaşmıştı. "Ne mi? Ne isteyeceğim? Yemek istiyorum. Bir çorba, bir de kocaman bir parça domuz. Çorbanız vardır, değil mi?" Adam kederle başını salladı. "Hayır," dedi. "Çorbamız yok." "Param var benim," dedi koca Louis. "Veresi istemiyorum." Adam, "Tabii biliyorum ama siz yanlış gelmişsiniz. Burada rahat edemezsiniz. Üstelik siz rahatsız olunca biz de rahatsız oluruz." Koca Louis adama dikkatle baktı. "Burası lokanta değil mi?" Patron, "Evet evet lokanta," dedi. "Ama burada bizim belli müşterilerimiz vardır. Siz Canebière'ye doğru bir dolaşsanız orada birçok küçük lokanta bulabilirsiniz. Tam istediğiniz gibi lokantalar." Koca Louis kalkmıştı. Şaşkın bir tavırla alnını kaşıyordu. "Param var," dedi. "İsterseniz göstereyim." Adam telaşla. "Hayır, hayır," dedi. "Sözünüze inanıyorum." Koca Louis kolundan tuttu ve sokakta birkaç adım beraber yürüdü onunla. "Şu tarafa gidin," dedi. "Rıhtıma çıkarsınız. Sonra sola doğru yürüyün. Yolu kaybetmenize olanak yok." Koca Louis şapkasına dokunarak selam verdi. "Çok iyisiniz," dedi Mersi. Kendini suçlu hissediyordu. Kendini gene rıhtımda, bacaklarının arasında dolaşan, koşuşan kara suratlı, sıska küçücük adamların ortasında buldu. Bu küçük adamlardan birini çiğneyivermek korkusundan çok ağır adımlarla yürüyordu. Birden içine bir keder çökmüştü. Şu saatlerde o Canigo'da Villefranche'a doğru inerdi. Sürü önü sıra koşuşur, arkadaşlık eder insana. Sık sık yol üstünde Vetil çiftliğine doğru tırmanan Monsieur Pardo'ya rastlardı. Monsieur Pardo ona bir sigara vermeden geçmezdi. Sırtına iki de yumruk indirirdi. Dağ kıpkırmızı ve dilsizdi. Vadinin dibinde Villefranche'ın ince ince tüten dumanları görünürdü. Burada kaybolmuştu. Bütün bu insanların acelesi vardı. Onları yalnızca başlarının üzeriyle ya da şapkalarının tepesiyle görebiliyordu. Ufacık ufacık şeylerdi hepsi. Velid'in biri bacaklarının arasından sıvıştı, sonra arkadaşına dönerek alayla bağırdı. "Yuu, şuna bak! Yukarıda tek başına için sıkılmıyor mu ha?" Koca Louis artlarından baktı, birden kendini suçlu hissetmişti. Bu kadar iri, bu kadar uzun olduğu için utandı. Kendi arkadaşları var tabii diye düşündü. Duvara yaslandı, durdu. Kederli ve yumuşaktı. Hasta olduğu günlerdeki gibi kederli ve yumuşak. Zenci'yi düşündü. O kadar güler yüzlü, o kadar neşeli olan Zenci'yi, tek arkadaşını. Onu bırakmayacaktım diye düşündü. Bırakmayacaktım. Sonra birden daha az kederli bir olasılık aklına geldi. Bir zenci ta uzaktan görünür, onu bulmak zor olmaz. Demek arasa bulabilir onu. Yeniden yürümeye başladı. Şimdi daha az yalnızdı sanki. Gözleriyle çevreyi araştırıyor, düşünüyordu. Bir bardak bir şey ikram edeyim ona. Hepsi meydanda toplanmıştı. Yüzleri batan güneşle kırmızı kırmızıydı. Jean vardı, Ursul vardı, Clapeau kardeşler vardı, Marie vardı, ötekiler vardı. Önce evlerinde beklemişler, sonra saatlerin öylece gelip geçtiğini fark edince çıkmışlar, yeniden meydanda toplanmışlardı, bekliyorlardı. Donuk, cilasız camların arkasından Dul Tremblay'nin kahvesinde ilk lambanın yanışını gözlemişlerdi. Camlı kapının üstünde üç buğulu, dağınık ışık lekesi yapmıştı lambalar. Bu lekeleri gözlemişler ve içlerine kederin dolduğunu duymuşlardı. Tremblay'ın boş, insansız kahvesinde lambaları yakmıştı. Mermer masalardan birinin önüne çökmüş, el işi sepetini mermerin üzerine bırakmış, pamuklu çoraplarını kaygısızca onarmaya başlamıştı. Kaygısızdı çünkü duldu o. Ama ötekiler, onlar dışarıda duruyorlar ve erkeklerini bekliyorlardı. Artlarında boş, insansız evlerin ve gölgelerin, ağır ağır yayıldığı mutfakların varlığını duyuyorlardı. Önlerinde bu upuzun, korkulu yol ve yolun ucunda Caen vardı. Marie kilisenin kulesindeki saate baktı. Ursula, saat neredeyse 9 oluyor, onları gene de tuttular orada herhalde dedi. Belediye başkanı, olmaz öyle şey demişti ama o her şeyi biliyor muydu sanki? Kentlerin ne yapacağını o da ancak ötekiler kadar biliyordu. Kendiliklerinden gelip kapıya dayanmış aslan gibi adamları geri yollarlar mıydı hiç? Belki de onlara madem geldiniz demişlerdi, sonra da alıkoymuşlardı. Küçük Rose koşa koşa geldi, soluk soluğaydı, bağırdı. Geliyorlar, geliyorlar! Ve kadınlar hep birden koştular. Darboğa çiftliğine kadar koştular. Oradan yolun epey bir kısmı görünürdü ve uzaktan, bembeyaz yolun üzerinde, tarlalar arasında onları gördüler. Gittikleri gibi dönüyorlardı peş peşe, ağır ağır şarkı söylüyorlardı. Chopin en öndeydi, arabanın üzerinde yığılmış gibiydi. İri elleri dizgini gevşek gevşek tutuyordu, uyuyordu ve at alışkın ayaklarla yürüyordu. Marie adamın bir gözünün iyice morarmış olduğunu fark etti. Gene dövüşmüş diye düşündü. Onun ardından arabada ayakta durmuş şarkı söyleyen Renault geliyordu. Ama çok da keyifli görünmüyordu nedense. Hepsi şimdiden apaydınlık olan gökte siyah gölgeler gibiydiler. Marie Clapeau'ya döndü. Bunların hepsi sarhoş dedi. Bir bu eksikti. Chopin'in arabası ağır ağır gıcırdayarak ilerliyordu. Kadınlar yol vermek için iki yana çekildiler. Araba geçti ve Louis Chopin bir çığlık kopardı. "Hey aman tanrım, hayvanın birini getirmiş, öteki onu şarap almak için satmış." Renault ayakta bağıra çağıra şarkı söylüyor. Arabası bir hendekten öbürüne yalpalıyordu. Ardında ötekiler vardı. ayakta, kampçılar ellerinde, bağıra çağıra şarkı söylüyorlardı. Marie erkeğini görmüştü, sarhoşa benzemiyordu ama yakından suratının halini görünce içtiğini ve çıngar çıkarmaya hazırlandığını anladı. İçi daralarak, bu hayvanı satmaktan beter diye düşündü. Ama gene de döndüğü için mutluydu. Ara sıra cumartesileri örneğin onu pataklasa da zararı yoktu. Dönmüştü, işleri yapacaktı ya gene. Kahvelerden birinin önündeki masaya oturmuş bir şarap istemişti. Ona küçücük bir bardağın içinde azıcık beyaz şarap getirmişlerdi. Bacaklarını olduğu gibi duyuyordu. Bacaklar masanın altındaydı. Pabuçların içinde ayak parmaklarını oynatıyordu. Boktan iş diye düşündü. İçti ve boktan iş, o kadar da aradım onu diye düşündü. Onu karşısına oturtacak, o siyah tatlı suratına bakacaktı. Görür görmez gülmeye başlamıştı. Zenci de gülmüştü. Güvenen, inanan bir bakışı ve bir hayvanınki gibi yumuşak gözleri vardı. Ona sigarayla içecek bir bardak bir şey vereceğim dedi kendi kendine. Yan masadaki ona bakıyordu. Beni tuhaf buluyor çünkü kendi kendime konuşuyorum. 20 yaşında var yok bir çocuktu. Vaktinden önce uzamış, çok zayıf, bir küçük kız teniyle taptaze küçük çocuk, esmer, yakışıklı sayılacak bir adamla oturmuştu. Adamın boksörlerinkine benzeyen bir burnu, kulaklarından fışkıran kara tüyleri ve iri kolunda çapa biçim bir dövme vardı. Koca Louis onların bir acayip dille kendisinden söz ettiklerini anladı. Onlara bakarak gülümsedi ve garson çağırdı. Arkadaş, bana bir bardak daha. Eğer azıcık daha büyük bardağın varsa korkma getir ha. Garson kımıldamadı. Hiçbir şey demiyordu. Ama ona gene de bir şeyler dermiş gibi bakıyordu. Koca Louis cüzdanını çıkardı, masanın üzerine koydu. Ne oluyor arkadaş? Cebi delik mi sandın bizi ha? İşte al bak, para verelim istersen. Cüzdandan 3.000'lik banknotu çıkardı. Garsonun burnuna doğru uzattı. Beğendin mi? Ha? Yeter mi? Hadi getir bakalım. O şarap mıdır? Nedir? O getirdiğinden bir bardak daha. Cüzdanı cebine koydu ve yan masada kız gibi kıvırcık oğlanın kendisine tatlı bir gülümsemeyle baktığını gördü. Çocuk, ne haber dedi. Ha? Ne var ne yok dedik. İyi dedi koca Louis. Ne olacak? Bizim zenci arkadaşı arıyorum. Buralı değilsiniz galiba. Koca Louis gördü. Yo dedi, buralı değilim. Bir bardak bir şey içmez misin benden tabii. Kız gibi kıvırcık çocuk. Eh dedi, bu teklif reddedilmez. Arkadaşı da getireyim mi? Kendi dillerinde yanındaki adama bir şeyler söyledi. Adam gülümsedi, ses çıkarmadan kalktı. Geldiler. Koca Louis'nin karşısına oturdular. Kıvırcık çocuk mis gibi kokuyordu. Karı gibi kokuyorsun dedi koca Louis. Berbere gittim. Ha ondan. Adın ne arkadaş? Mario dedi kıvırcık çocuk. Arkadaş İtalyandır. Adı Staras. Tayfayız biz. Staras güldü. Ses çıkarmadan başıyla selam verdi. Mario, Fransızca bilmez dedi. Ama matrak heriftir. İtalyanca bilir misin sen? Hayır dedi koca Louis. Boş ver, zarar yok. Öyle de olsa matraktır. Göreceksin ya. 17. ayrımın sonu, sayfa 140.